Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da, Sesli Dergi'de yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Genç Dergisi'nin Aralık 2022 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak derginin gençlerle soru-cevap bölümünde muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Tebliğ ve Temsil Mesuliyetimiz başlıklı yazıyı sunacağız. Muhterem efendim, dünya nüfusuna baktığımızda %23'ünün Müslüman olduğunu biliyoruz. İslam dünya ve ahiret saadetine vesile olduğu halde insanların çoğunun batılda olmasını nasıl anlamalıyız? Bir de insanın fıtratı İslam üzere yaratıldıysa dini yaşamakta neden bu kadar zorlanıyoruz? Sualinizin ilk bölümüyle başlayalım. Bu durum evvela bizim tebliğdeki eksikliğimizi ortaya koyuyor. Bugünkü İslam topraklarına baktığımız zaman ekseriyetle sahabenin ve ecdadımız Osmanlı'nın ulaşabildiği yerde kalmış olduğunu görüyoruz. Onların İslam sancağını taşıdığı yerden çok öteye gidemediğimiz gibi kimi bölgelerde Endülüs gibi gerileme de oldu maalesef. Aslında bizim vazifemiz İslam'ı daha ilerilere ulaştırmak olmalıyken mevcudu korumakta bile zorlanıyor olmamız, ümmetçe tebliğ ve temsil mesuliyetimizi ihmal etmekte olduğumuzu gözler önüne seriyor. Ashab-ı kiramın kısa sürede İslam'ı kıtalara yayan o aşk ve heyecanıyla bugün de gayret edilse nice hidayetlere vesile olunabilir. Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette emri bil maruf nehi anil münker vazifemiz hatırlatılıyor. Müslüman kendini devrin akışından mesul görecek. Bunun için evvela kendini ihya edecek, sonra da İslam'ı tebliğ ve temsil halinde yaşayacak. Süfyan-ı Sevri Hazretleri'nin buyurduğu gibi, Horasan'a gidip tebliğde bulunmak, Mekke'de mücavir olmaktan yani orada ikamet etmekten senin için daha kazançlıdır. İşte ecdadımız bu şuurla İslam'ı kıtalara taşıdı. Yaptıkları fetihleri hiçbir zaman kâfi görmedi, durmadı, dinlenmedi. Orhan Gazi'nin oğlu Murat Han'a verdiği talimat bu iman vecdinin bir tezahürüydü. Osmanlı'ya iki kıta üzerinde hükmetmek yetmez. Zira ilahi kelimetullah yani Allah'ın dinini yüceltme azmi iki kıtaya sığmayacak kadar büyük bir davadır. Selçukluların varisi biz olduğumuz gibi Roma'nın, Avrupa'nın da varisi biziz. İşte Murat Han bu vasiyeti yerine getirmek için Yeşil Bursa'nın rahatını bırakıp fethettiği Kosova'da şehadet şerbetini içti. Fatih Sultan Mehmet Han 32 senelik padişahlık müddetince İstanbul'da ancak birkaç ay kaldı, geri kalan ömrünü seferden sefere koşmakla geçirdi. Neticede yaklaşık 200 kale, 14 devlet ve 2 imparatorluk fethetti. Buna rağmen asla gurur ve kibre kapılmadı. Hatta Ayasofya Vakfiyesi'nin mühründe isminin başına Abdi Aciz ibaresini koydurdu. Şu hadise onun Allah yolundaki gayret ve azminin temelinde yatan ruh heyecanını ne güzel aksettirmektedir. Sultan Fatih, Trabzon Rum İmparatorluğu üzerine sefere çıkmıştı. Şehre arkadan ulaşmak için dağlık ve ormanlık bir araziden geçiliyordu. Bazen baltacılar önden yol açıyorlardı. Yolun müsait olmadığı bir yerde Fatih'in atı kaydı. Fatih bir kayaya tutunmak için uğraşırken elleri kanadı. Bu hali müşahede eden beraberindeki Uzun Hasan'ın annesi Sara Hatun tam fırsatı olduğunu düşünerek "Oğul, Han oğlu Hans'ın, yüce bir hükümdarsın, Trabzon gibi küçük bir kale için bunca meşakkate katlanman reva mıdır?" dedi. Çünkü Uzun Hasan, Trabzon Rum İmparatorluğu'yla akrabalık kurmuş ve bu yüzden annesini bu seferden vazgeçmesi için Fatih'e ricacı olarak göndermişti. Fatih, elleri sıyrıklarla dolu olduğu halde doğruldu ve ona şu muhteşem cevabı verdi. Ey ihtiyar ana! Bilmez misin ki elimizde tuttuğumuz dini İslam'ın kılıcıdır. sen zanneyleme ki çektiğimiz bunca zahmet kuru bir toprak parçası içindir. Bilesin ki bütün gayretimiz Allah'ın dinine hizmettir, insanları hidayete kavuşturmaktır. Yarın Allah'ın huzuruna vardığımızda yüzümüz kara olmasın diyedir. Elimizde İslam'ı tebliğ ve taziz imkanları varken bir takım zahmetlere katlanmayıp ten rahatlığını tercih edersek bize gazi denilmesi reva mıdır? Ehli küfre İslam'ı götürmezsek, onların azgınlıklarına mani olmazsak huzuru ilahiye hangi yüzde çıkarız? İşte bu ruh ve heyecana bugün İslam alemi olarak son derece muhtaç haldeyiz. Sualinizin ikinci kısmı olan insanın fıtratı İslam üzere yaratıldığı halde dini yaşamakta niçin zorlanıldığı mevzuna gelince. Dini yaşamakta zorlanmanın bir sebebi imanı aşkla yaşama şuurundan mahrumiyettir. Zira din bir muhabbettir. Muhabbetle yaşanırsa hakikatine erilir. Aşkla koşan yorulmaz denildiği gibi imanı aşkla yaşayan bir mümin de İslam'ı yaşamakta zorlanmaz. Bilakis İslam'ı yaşama uğrunda karşılaştığı zahmetleri rahmet olarak görüp tarifsiz bir zevk duyar. Cenab-ı Hakk'ın bize örnek olarak takdim ettiği peygamberlerde, sahabede, evliyaullah'ta, salih ve arif müminlerde hep bunun tezahürlerini görüyoruz. Diğer taraftan ilahi imtihan hikmetine binaen insana nefs ve şeytan gibi iki büyük engel verilmiştir. Zira bir zaferin değeri ona ulaşmak için katlanılan meşakkatler nispetinde büyüktür. Cennete layık olabilmek için de insanın nefs ve şeytan engellerini aşarak Hakk'a kulluğu yaşayabilmesi icap eder. Hac ibadetinde şeytan taşlama vardır. Fakat hayatın her safhasında salih amellere gayret ederek şeytanı taşlamamız elzemdir. Aksi halde şeytan bizi taşlamaya başlar. Tembellik, gaflet, nefsaniyet ve rehavet telkin ederek bizi kulluktan alıkoyar. Nitekim Nisa suresinde şeytanın şöyle diyeceği beyan ediliyor. Onlara, insanlara emredeceğim de Allah'ın yarattığını değiştirecekler. Elmalılı Hamdi Yazır Efendi tefsirinde bu ayette ilgili olarak şöyle buyuruyor. Yani yaratılışın şeklini veya sıfatını değiştirerek durumunu başka şekle sokacaklar. Fıtratının kemaline götürecek yerde bozacaklar, çığırından çıkaracaklar. Tefsirlerde gelen misallere bakarak kadını erkek, erkeği kadın yapmaya çalışacaklar. Kadın yerine erkek, erkek yerine kadın kullanacaklar. Uzuvlarını yaratılış görevlerinin dışında kullanacaklar. Nikah yerine zina edecekler. Temizi bırakıp pisliklere koşacaklar. Doğruluğu budalalık, eğriliği hüner sayacaklar. Helali haram, harama helal, iyiye kötü, kötüye iyi diyecekler. Yaratılış kanunu zıddına işler yapacaklar. Ruhlarının yaratılışındaki selamet ve saflıklarını bozacaklar. LGBT gibi bir rezaletin, insan hakkı ve hürriyeti adı altında bütün dünyaya dayatıldığı günümüzde bu ayeti kerimeyi yeniden tefekkür etmek durumundayız. Zira bu rezilliğe göz yuman veya onu terviç eden herkes hangi mevkide bulunursa bulunsun, Lut aleyhisselamın eşcinsellere taviz veren karısıyla aynı hazin akıbete duçar olabileceklerini unutmamalılardır. Nitekim ayeti kerimede şöyle buyurulmaktadır. Elçilerimiz Lut'a gelince, Lut onlar hakkında tasalandı ve onları korumak için ne yapacağını bilemedi. Ona, korkma, tasalanma, çünkü biz seni de, aileni de kurtaracağız. Yalnız azapta kalacaklar arasında bulunan karın müstesna, dediler. Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'de, ısrarla şeytan sizin apaçık düşmanınızdır. Aman bu düşmana karşı dikkatli olun, ondan bana sığının muhtevasında talimatlar veriyor. Her işin başında istiaze etmemiz, yani Eûzü Besmele ile şeytandan Allah'a sığınmamız isteniyor. O çok güçlü düşmana karşı biz de güçlü durmazsak mağlup olmaktan kurtulamayız. Bunun için daima kalben Cenab-ı Hak'la beraber olarak nefs ve şeytanı mağlup etmeli, kulluğumuzdan hiçbir zaman taviz vermemeye gayret göstermeliyiz. Zira Cenab-ı Hak'la kalbi beraberlik arttıkça nefs ve şeytanın tasallutu tesirsiz hale gelir. Dünyevi ve nefsani cazibeler gözden düşer. Adeta bir çakıl taşı gibi değersizleşir. Gönüllerdeki iman, aşk ve vecdi tarifsiz bir lezzet olarak telakki edilir. Nitekim ilahi aşk deryasına dalmış olan İbrahim bin Ethem Hazretleri, ilahi muhabbetteki vecd ve istirakımız müşahhas bir şey olsaydı, krallar onu alabilmek için bütün hazinelerini de krallıklarını da feda ederlerdi buyurmuştur. Rabbimiz cümlemize imanı aşkla yaşamayı, razı olduğu bahtiyar kullarıyla birlikte huzuruna varabilmeyi lütfu keremiyle ihsan eylesin. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, gençlerle soru-cevap bölümünde muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi imzalı tebliğ ve temsil mesuliyetimiz başlıklı yazıyı paylaştık. Sesi Dergi'ye bir başka yazıyla devam ediyoruz. Şimdi de Haşim Akın imzalı Nijer'de neler vardı başlıklı yazıyı paylaşacağız. Afrika'da çocuklara gülmek yasaktır. Onlar devamlı ciddi duran ve asık suratta işini yapan hocalara ve babalara alışkındır. Çok zor gülerler. Ziyaret ettiğimiz bir Kur'an eğitim merkezinde çocukları, önceleri adetlerini bozmak istemeseler de bolca güldürdüm. Benim adımı güldüren amca koymuşlar. Onların yüzünü güldürme fırsatını bana bahşedene hamdolsun. Değişime daha açık toplum. Afrika kıtasında bir kısım ülkeleri tanımış bir kardeşiniz olarak Nijer'de beni en çok etkileyen husus onların değişime ve gelişime açık halleriydi. Hanımefendilere Kur'an kursu olarak hizmet veren bir merkezin eğitimcileriyle müfredat hususunda çalışma yapıyoruz. Beni vuran cümle şu oldu. Biz öncelikle fıkıh ve akaid derslerini inceleyelim. Bizim toplumda önemsenmeyen bazı konuları çıkarıp onun yerinde bizde var olan ve değişmesi gereken bir kısım yanlış adet ve davranışları konuların içine alalım. Siz bu cümlede çok önemli bir hususu göremeyebilirsiniz. Ama ben gördüm. Burkina Faso'da 5 yıl kaldım. Oradaki dostlarım alınmasın ama hiçbir Burkina Fasolu bu cümleyi kurmaz. Yanlışları da başka bir kılıfla savunurlardı. Bunlarda var olan bu değişim ruhu bina ve şehir planına da yansımış. Kadim İslami gelenek ve eğitim. İslam burada eski ve yerleşik bir din. Bu nedenle herkes Müslüman olduğunun bilincinde. Biz Eğitim Bakanlığı'na ulaştığımızda ikindi vaktiydi. Bir sekreter masasının arkasında hanımefendi memurlar sırayla namazlarını kıldılar. Görüşmek için gittiğimiz yetkili de namaz için ara verdi ve ondan sonra misafirlerini almaya başladı. Hemen aklıma ülkemde devlet dairelerinde namaz kılma konusunda çekilen sıkıntılar geliverdi. Dini eğitim kurumları ve İslam üniversiteleri de öyle. Temiz mescit ve düzenli ezanlar. Burada ezan dinlemekten zevk alacaksınız. Namazlarda kıraatler daha düzgün. Ülkede İslam'ın köklü olması, bu süreç içinde daha ciddi eğitim kurumları tesis etmiş olmalarının tesiri var. Kur'an eğitimin acı yüzü. Daracık mekanlar, eğitime uygun olup olmadığı çok da düşünülmeyen imkan ve yöntemler, sevdirmekten uzak eğitim metotları, eksik materyaller, kulaktan alarak ezberlenen bilgiler, teknoloji konusunda olmadık yarışlara giren dünyanın başka bir yüzü. Afrika'da çocuklara gülmek yasaktır. Onlar devamlı ciddi duran ve asık suratla işini yapan hocalara ve babalara alışkındır. Çok zor gülerler. ziyaret ettiğimiz bir Kur'an eğitim merkezinde çocukları önceleri adetlerini bozmak istemeseler de bolca güldürdüm. Benim adımı Güldüren Amca koymuşlar. Onların yüzünü güldürme fırsatını bana bahşedene hamdolsun. Ülke tembellik nedeniyle sessiz bir işgalin eşiğinde. Ülkeyi uzun yıllar Fransa sömürmüş. Çok kaliteli bir ürün olan soğan buradan Amerika'ya gidermiş. Amerikan Büyükelçiliği Bodrum'unda var olduğu söylenen özel donanımları ispat edemem. Ama Mali'den çıkarılan Fransız askerlerinin buraya geldiğini biliyorum. Lakin asıl dikkat çekmek istediğim işgal daha farklı. Togo ve Benin'den çok sayıda işçi var burada. İnşaat sektörü tamamen Togo'nun elindeymiş. Zira Nijer halkı inşaata çalışmayı sevmiyor. Evlere ve kurumlara temizlik ve benzeri hizmetler için giden tüm hanımefendiler, burada temizlik hizmetlerinde erkek bulmak çok zordur, Togo'dan gelmiş. Okullarda çalışan öğretmenlerde de hatırı sayılır yabancı var. Hal böyle olunca da ülkenin gençleri işsiz ve aç. Ne yapmak isterdim? İmkanım olsaydı ülkedeki üniversite öğrencisi gençlere kişisel gelişim seminerleri vermek isterdim. Kişisel gelişim kavramını da hiç sevmem ama. Onlara bir mülakata nasıl girilir, orada neler konuşulur, insan kendini nasıl bir özgüvenle takdim etmelidir, tüm bunların kursunu vermek isterdim. Togo'dan gelmiş Hristiyanlar ülkenin mazlum Müslümanlarının ekmeğini alıyor zira. Coğrafi olarak çöl iklimi var. Çölün ortalarında birkaç ağaç, aralarında birkaç küçük evden oluşan yerleşim yerlerini, vahaları görünce buralarında Allah'ın ayrı bir ayeti olduğunu anlıyoruz. Türkiye'nin dağ, taşı, ormanı, suyu ve yeşilliği ile kıyaslanınca içiniz ayrı bir duyguya kapılıyor. Bölge ülkelerini yakıp kül eden ağır ve iğrenç bir terör maalesef burada da var. Bu nedenle ülkeye gelen yabancı vatandaşların başkent dışına çıkışı da yasaklanmış. Çok özel sebeplerle çıkmak gerekiyorsa zor aşamalardan geçen izni ve korumaları almak gerekiyor. Bu da hayatı başkente hapsediyor ve taşranın başkente akışını tetikliyor. Burada yüreğinize derin ve acıtıcı bir diken batacak. İki zıt kutupları yan yana bulacaksınız. Terör ve benzeri nedenlerle yurt ve yuvalarını terk ederek başkente göç etmiş binlerce insanı hiç de insani olmayan yaşam şartlarında hayatta kalmak için nasıl da mücadele verdiklerini göreceksiniz. Burada biri yer, biri bakar, kıyamet ondan kopar atasözünün sosyolojik ifadesini daha yakından hissedeceksiniz. Böylesi bir yerde ve şartlarda tarifi zor bir şükür ve sabır hem onlar adına mutlu ediyor hem de kendi nefsiniz adına sizleri endişeye sürüklüyor. Başkent Niamey'in ortasından Nijer Nehri akıyor. Kenarlarına bir hayat derse de yeterince değerlendirilebildiğini söylemek çok zor. İçinde su aygırları yaşıyor. Su aygırlarında erkek olarak dünyaya gelmek çok şanssız bir durummuş. Erkek yavru biraz büyüyünce aileye reis olacak korkusuyla baba tarafından sürüden kovulurmuş. Bunu diğerleri de desteklermiş. Sürüden ayrılan ve yalnız yaşamak zorunda kalan genç su aygırıysa çevrede bulunduğu ekili alanları talan eder, insanlara da saldırırmış. Bu nedenle devlet bu şekilde olan ve saldırganlığa başlayan su aygırlarını öldürebilme izni vermiş. Garip duygulara kapıldığınızı biliyorum ama ülkeye ulaşabileceğiniz tek yol uçaktır. Havaalanına inince kendinizi İstanbul Havalimanı'nda zannedeceğiniz bir zarafeti ve temizliği bulacaksınız. Afrika'nın temizlik ve düzen konusunda genel alışkanlıklarına bakıldığında size buraya bir Türk'ün eli değmiş olmalı dedirtecek. Sizi Anadolu'nun küçük bir kasabasına götürecek bir cami göreceksiniz. Kapısı, penceresi, mihrap ve minberindeki ahşap işçiliği size ayrı bir duygu verecek. Sadece bunlar değil elbette. Çok sayıda şirket, çalışanı, okulları ve çalışmalarıyla Türkler her yönden dokunmuş. Türkler çok seviliyor. Türkiye takip ediliyor. Ülkenin alimleri eskiden gölgesine sığınacakları bir hami olarak Libya'yı görürlermiş. Ancak şimdi Libya yok ve yerine Türkiye var. Ülkede normale göre daha beyaz tenli olan, Tuareg olarak adlandırılan ve kendilerinin Türk soyundan geldiğini söyleyen bir kabileyi de anmak lazım. Ülkede Müslüman oranı çok yüksek. Bunu camilerden, kadınların kıyafetlerinden, diğer her şeyden anlamak mümkün. Ancak gece olunca çok daha farklı bir kesimin dışarıya çıktığını fark ediyoruz. Sanki gece normal insanlar çekilince onlara gün doğmuş. Neyse, gece çıkmış ve normal hayatı rahatsız etmemiş olmaları da ayrı bir kazanç. Gecenin ve geceye gizlenmiş günahlardan bir daha sığındık Rabbimize. Lise kademesinde zorunlu olan ve ilginç gelen bir ders var. Aile ekonomisi dersi. Hatta üniversitelerde bu alana öğretmen yetiştiren bölümler bile var. Bu bölümde sadece bayanlar okuyorlar. Az imkanlarla daha rahat bir hayatı yaşamayı öğretiyorlarmış. Değerli dinleyenlerimiz, Haşim Akın imzalı Nijer'de Neler Vardı başlıklı yazıyı paylaştık Sesi Dergi'de bugün son olarak. Böylelikle bize ayrılan süreyi bu akşamlıkta noktalıyoruz. Genç Dergisi'nin Aralık 2022 sayısından paylaştık yazılarımızı, kaçırdığınız programlarımızı ya da tekrar dinlemek istediğiniz yazıları radyomuzun internet sitesinden www.erkamradyo.com'dan arşiv bölümünde Sesi Dergi'de bulabilir, tekraren dinleyebilirsiniz. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.